Materyalist ve pagan bir din, New Age. Hinduizm, Şintoizm, Konfüçyüsçülük, Cainizm, Şamanizm, Taoizm gibi batıl uzak doğu dinlerinin Asya ülkelerinde köklü bir etkisi vardır. Ancak bu etki sadece Asya kıtası ile sınırlı değildir. Zaman içinde batılı toplumlarda da uzak doğu öğretileri taraftar toplamıştır. Bu etki bazı çevrelerin bilinçli propagandalarıyla başlamış ve bu batıl dinler kısa sürede batı kültürünün çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Uzak doğu dinlerine olan ilginin birkaç önemli sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, mistik ayinlerin, ritüellerin, törenlerin, insanlara gizemli özelliklere sahip olduğu izlenimini verecek şekilde lanse edilmesidir. Bu dinlerin mensuplarının yaşam şekilleri, giyinişleri, batıl itikatları, felsefeleri ve garip ayinleri, batılı toplumların yaşamları boyunca karşılaştıkları hayat şeklinden çok farklıdır. Bu farklılığın cazip bir üslupla sunulması, bazı batılılarda büyük bir merak ve ilgi oluşturmaktadır. İşte bu batıl dinleri seçen ya da bazı öğretilerini uygulayan insanlarda genelde inandıkları ya da mantıklı buldukları için değil, yoğun bir şekilde telkin edilen, sözde gizemli havadan etkilendikleri için bu kararı vermektedirler. Ancak uzak doğu dinlerinin batılı toplumlarda yayılmasının ardında ilgi çekme heyecanının yanı sıra çok daha köklü bir sebep bulunmaktadır. Bu dinlerin materyalist, putperest ve inkarcı düşünce yapıları. Uzak doğu dinlerinin batıl öğretilerini içine alan ateist bir din, New Age. Uzak doğu dinlerinin batı toplumlarına taşınması 19. yüzyılda başladı. Bu dönemde pek çok Avrupalı araştırmacı uzak doğu ülkelerini ziyaret etti, yazılan kitaplar, seyahat notları, uzak doğu kültürünün daha yakından tanınmasını sağladı. Söz konusu dinlere ait yazılı metinlerin çevirilerinin yapılması ilgiyi daha da arttırdı. Ancak dünyanın bu kültürle görsel anlamda tanışması 1960'lı yıllarda başladı. 60'lı yıllar Batı toplumları için bir dönüm noktasıydı. İki büyük dünya savaşının yıkıcı etkileri, Japonya'ya atılan atom bombaları, bunun ardından gelen Vietnam Savaşı, komünizme karşı başlatılan haklı mücadelenin bir paranoyaya dönüşmesi, birbiri ardına ortaya çıkan Watergate benzeri skandallar, Amerikan gençliğinde kurulu düzene karşı büyük bir tepki oluşturmuştu. Avrupalı ülkelerde de durum farklı değildi. Hristiyanlık dininin tüm kurumları da kurulu düzenin bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle yönetime karşı oluşan tepki, kiliseye saldırı olarak da ortaya çıkıyordu. Bu dönemde Batı gençliğinin önemli bir bölümü ve bazı Batılı entelektüeller asırlardır süregelen Hristiyan inancını terk edip yeni arayışlara girdiler. Bir kısmı ateist olmayı seçerken bir bölümü de uzak doğu dinlerini benimsedi. Bu arayışın altında az önce anlattığımız gibi aykırı olmak, düzene karşı çıkarak dikkatleri üzerinde toplamak gibi yanlış hevesler de yatıyordu. Bu yöneliş popüler kültürü belirleyen çevreler tarafından da bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönlendiriliyordu. Bunların başında Beatles grubu geliyordu. Beatles üyelerinden George Harrison'ın Hinduizmi benimsediğini açıklaması ile sayıları milyonlarla ölçülen Beatles hayranlarında Hinduizme yönelik bir özenti oluştu. Sadece eğlence sektörü değil, Batı toplumunun önde gelen birçok aydın, bilim adamı da uzak doğu kültürünü benimsediler ve gençler arasında yayılmasına destek oldular. Ancak bu kişilerin verdikleri desteğin ardında daha farklı bir neden yatıyordu. Uzak doğu kültürünün materyalist Batı kültürüyle uyumu. Uzak doğu dinlerini benimseyen, propagandasını yapan çevreler genelde materyalist kültüre sahip olan Batılılardır. Hristiyan Yahudi kültürüne bağlı olan çevreler ise putperest uzak doğu dinlerine karşı her zaman mesafeli olmuş, bu dinlerin batıl inanışlarını her fırsatta eleştirmişlerdir. 60'lı ve 70'li yılların hippi kültürü zaman içinde etkisini yitirdi ve kamuoyunun gündeminden kalktı. Ancak o dönemde Batı toplumunu saran uzak doğu furyası toplum üzerindeki etkisini hiçbir zaman yitirmedi, gelişti, güçlendi. Bu kez yeni bir isimle ve daha organize bir şekilde insanların karşısına çıktı. Bu uzak doğu dinlerinin tüm batıl inanışlarını bir araya getiren, Allah inancına sahip olmayan, insanı adeta ilahlaştıran, Allah'ı tenzih ederiz, sapkın bir akımdı. Tüm ilahi dinlerin ortadan kalkıp, dünyanın tek dinde birleşeceği bir dönemin yaklaştığı hayaline sarılan New Age hareketi. Hristiyan araştırmacı Wilbur Brunisma, New Age hareketi ve eğlence başlıklı bir makalesinde 60'lı yıllardan günümüze gelen bu süreci çeşitli örneklerle anlatmaktadır. 1960'lı yılların tüm sisteme isyan eden gençlerinin barışı, marihuana ve LSD gibi uyuşturucularda aradıklarına, Hinduizme ve Zen Budizmine kurtarıcı olarak sarıldıklarına dikkat çekmekte ve 50 yıldır gelişip büyüyen bu hareketin günümüzdeki etkisini şöyle tarif etmektedir. 1960'larda ve belki de 1970'lerde tarihte daha önce hiç olmadığı kadar Doğu ve Batı mistizminin sentezi yaşandı. Hinduizm, Zen Budizmi ve Çin Taoizmi, Batı mistizizminin radikal esrarengizliğiyle karıştırılmıştı. Hümanizmin iyi aşılanmış ifadelerine bakılırsa, mistizmin temel öğretileri ülkemizde, kültürümüzde ve hatta dünyada güçlü bir şekilde kök salmıştır. Bu New Age hareketidir. Brunisma'nın da ifade ettiği gibi New Age hareketi 1960'lı yılların hippie kültürünün bir devamı niteliğindedir. Ancak bu hareketin asıl ortaya çıkışı çok daha eski dönemlere, 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Önce Amerika'da, ardından Avrupa'da kurulan ve batıl uzak doğu kültürünü batılı insanların hayatına taşımayı hedefleyen teozofi dernekleri bu hareketin ilk çıkış noktasıdır. Teozofi Derneği. Teozofi Derneği ilk olarak uzak doğu dinlerine, özellikle de Hinduizme ve Budizme karşı büyük bir hayranlık duyan Helena Petrovna Blavatsky ve Albay Henry Still Olcott tarafından 1875 yılında New York'ta kuruldu. Kuruluşun amacı eski ve modern dinlerin, felsefelerin, bilimlerin araştırılması olarak ifade ediliyordu. Oysa gerçek amaç sadece araştırmak değil, bazı köhne öğretileri diriltmekti. Helena Blavatsky, okült öğretilere ruhlarla bağlantı kurduklarını iddia eden inanışlara, büyüye, mistizme, uzak doğu dinlerinin batıl ritüellerine büyük bir ilgi duyan, bu amaçla Hindistan, Tibet, Çin, Japonya gibi ülkeleri birçok kez ziyaret etmiş bir gezgindi. Kitaplarında da büyü, yılana tapma, ruhlarla ilişki, simya gibi pek çok batıl inanışa geniş yer vermekteydi. Batıda okült fikirlerin yerleşmesinde büyük payı olan kişilerden biri olarak kabul edilen Helena Blavatsky, aynı zamanda kendisini de insanüstü güçlere sahip bir kişi olarak tanıtıyordu. Tibet'teki Budist rahiplerden ve çeşitli gurulardan eğitim aldığını, sözde kendisinin ruhlarla insanlar arasında bir aracı olduğunu iddia ediyordu. Hatta bu sapkın iddiaları nedeniyle Hint basını tarafından sahtekarlıkla suçlanmış, hakkında birçok olumsuz haber ve raporlar yayınlanmıştı. Blavatsky'nin öğretilerinde Allah inancı yer almıyor, insan sözde ilahlaştırılıyordu. Allah'ı tenzih ederiz. Ona göre insan kutsal bir varlıktı ve büyü, ruhlarla bağlantı kurma, meditasyon, yoga gibi yöntemler kullanarak sahip olduğu gücü dışarı çıkarmalıydı. Blavatsky'nin bu sapkın inanışları Teozofi Derneği'nin de temelini oluşturmuştu. Blavatsky'nin bu sapkın inanışlarının her biri akıl ve mantıkla bağdaşmayan büyük birer aldanıştı. İnsanı ve tüm kainatı yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah ezeli ve ebedi olandır, sonsuz güç ve kudret sahibidir. İnsan ise Allah'a muhtaç, aciz bir varlıktır. İnsanı yoktan var eden, ona hayatını, gücünü, aklını ve sahip olduğu tüm özellikleri bahşeden, büyük rahmet sahibi olan Rabbimizdir. İnsanın Allah'ın dışında hiçbir gücü, iradesi yoktur. Allah'ın benzersiz yaratışına karşı nankörlük içinde olanların durumu ayetlerde şu şekilde haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. Her şeyin melekutu, hükümranlık ve mülkü elinde bulunan Allah ne yücedir. Siz ona döndürüleceksiniz. Yasin Suresi 77-83. Ayetler. İnsan Allah'ın ol emriyle var olmuştur ve Allah'ın belirlediği bir kader üzere yaşamını sürdürmektedir. Allah'ın belirlediği bir zamanda ölüm melekleriyle karşılaşacak ve dünya hayatında tüm yaptıklarından dolayı hesap verecektir. Dolayısıyla aciz ve muhtaç bir kul olan insanın kendi çabasıyla insanüstü güçler edinebileceği yönündeki inanç çok büyük bir saçmalıktır. Akıl ve mantıkla çelişen çok büyük bir aldatmacadır. Ancak insanı hayatın merkezine koyup hiç kimseye sorumlu olmayan bir varlık gibi gösteren bu aldatmaca ateist ve materyalist bakış açısına sahip çevreler tarafından asırlardır gündemde tutulmaktadır. Blavatsky'nin öğretisi de gerçekte söz konusu ateist öğretinin farklı bir versiyonuydu. Nitekim bu derneğin ideolojisini şekillendiren bir diğer inanç ise evrim teorisiydi. Teoloji ve felsefe konularındaki makaleleriyle tanınan ve hala St. Thomas Aquinas İlahiyat Fakültesi'nde tarih profesörü olan Rama Kumaras Mevey, bir çalışmasında Blavatsky'nin kurduğu Teozofi Derneği'ni şu şekilde tanımlar. O çağın evrimsel düşüncesinden çok etkilenen teozofistler, ya ruhsal varlıklar ya da genelde bilinenden daha fazla evrimleşmiş, şanslı insanlar olan üstadların varlığına inanıyorlardı. Teozofistler en başından beri dinin tüm ortodoks şekillerine ve hepsinin üzerinde Roma Katolik Kilisesi'ne karşıydılar. Sonradan ezoterik ya da hermetik Hristiyanlık ve daha sonra sözde liberal Katolik Kilisesi gibi çeşitli organizasyonlar kurarak Hristiyanlık kurumuna hem içeriden hem de dışarıdan saldırdılar. Teozofi Derneği'nin ideolojisi materyalist ve evrimci bakış açısıyla birebir örtüşüyordu. Onlar da Allah'ın varlığını inkar ediyor, kainatın varoluşunu tesadüflerle açıklıyor, insanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak evrimleştiğini ve evrimleşme sürecinin hala devam ettiğini iddia ediyorlardı. Uzak Doğu dinlerinin temelini oluşturan karma ve reenkarnasyon inancını da bu sözde evrim sürecinin bir ifadesi olarak kabul ediyorlardı. İnsanın birbiri ardına gelen yeni hayatlarının sonucunda mükemmelleşeceğini, çok derin bir kavrayışa, kutsal bir konuma, hatta sözde bir ilah konumuna ulaşacağını, Allah'ı tenzih ederiz, iddia ediyorlardı. Oysa bu hiçbir akli temeli olmayan, İçi boş bir aldatmaca, sapkın bir felsefeydi. Üstelik bu saçma iddia, teozofi hareketinin ve bu hareketi takip eden diğer batıl inanışların da temel dayanağını oluşturuyordu. Alan Morrison, uzun yıllar boyunca New Age takipçisi olduktan sonra Hristiyanlığı kabul eden ve o zamandan bu yana New Age akımının batıl yönlerini anlatmak için çeşitli kitaplar ve makaleler yazan Hristiyan bir araştırmacıdır. Morrison, eski Gnostizm'den New Age'e, kötülüğün gizeminin tarihsel bir analizi başlıklı makalesinde ilk olarak Blavatsky'nin ortaya attığı ruhsal evrim kavramını şu şekilde açıklıyordu. Teozofi Derneği'nin yeni Gnostizm'e temel katkılarından biri, Blavatsky'nin kapsamlı çalışmasında ortaya çıkan ruhsal evrim kavramıdır. Nasıl insan aşağı hayat formlarından evrimleştiyse, aynı şekilde güçlü ve kozmik bir organizmaya doğru evrimleşmeye devam edecektir. Her birey mükemmelliği yakalayana kadar binlerce kez reenkarne olacaktır. Ruhsal evrim teorisini iddia ederken Blavatsky yalnız değildir. Bir yazarın yazdığı gibi bu görüş Madame Blavatsky'den sonra Teilhard ve Cardin tarafından daha sonra da Bergson ve Nietzsche tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir. Fakat 19. yüzyılın sonlarında insanları ilk kez bu kadar etkileyen sadece Blavatsky'nin fikriydi. Hristiyan inancının zayıflatılmasından ortaya çıkan boşluk, yeni bir dini akım ihtiyacına yol açmıştı. Blavatsky, ruhsal evrim teorisini doğal seleksiyon ya da şans gelişimi temeline dayandırmamıştı. O, insanlara evrimleşmekte olan evrene yönelik bir plan olduğunu söylüyordu. Ve bu plana göre evrimdeki bir sonraki aşamanın altın çağı olduğunu iddia ederek onlara umut dağıtıyordu. Alan Merrison'un da ifade ettiği gibi, Teozofi Derneği ruhun evrimi kavramıyla sonradan gelen Cardin ve Bergson gibi koyu Darwinistlere veya Nietzsche gibi fanatik din karşıtlarına ilham kaynağı olmuştu. Hristiyan araştırmacı John Carlo Rosales ise New Age hareketine yakından bakış isimli çalışmasında bu hareketin temel doktrinini şu şekilde tanımlamıştır. Bu hareket, tarih boyunca dünyanın en büyük insan yapımı dinlerinin mistik yanlarını kapsamaktadır. Çağdaş anlamda teozofi birçok gelenekten, fakat öncelikle Hindu felsefesi ve okült bilimlerinden alınan dini, felsefi ve bilimsel anlayışların bir sentezini yapmaya çalışan çağdaş bir gnostik harekettir. Teozofistler Allah'ın ve ruhun varlığı hakkındaki temel Hristiyan fikirlerini inkar ederler. Ruhun evrimi Teozofi Derneği'nin temel öğretisidir. Teozofik anlamda evrim, sürekli olarak yeniden doğma yoluyla kozmik hayat tarafından yürütülen kendini fark etme ya da ortaya koyma sürecidir. Amacı, insanın ve tüm varlıkların mükemmelleştirilmesidir. Özetle, Teozofi dernekleri arasında genel olarak kabul edilen 4 ana doktrin, panteistik anlamda ruhun kutsal kökenleri, evrim, reenkarnasyon ve karmadır. Teozofi Derneği gibi daha birçok batıl akımın temelini oluşturan ruhun evrimi iddiası çok büyük bir aldatmacadır. Zaten bu asılsız iddiayı savunan çevrelerin de ortaya koydukları herhangi bir delil, gösterdikleri herhangi bir örnek yoktur. Tek yaptıkları bu sapkın iddiayı süslü cümlelerle ve felsefi bir şekilde anlatmak, insanların da bu hayali dünyaya bir gerçekmiş gibi inanmalarını beklemektir. İnsan ruhunun mahiyeti hakkındaki gerçekleri tek öğrenebileceğimiz kaynak Kur'an'dır. Rabbimiz Kur'an'da ruh hakkında şu şekilde buyurmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 85. Ayet. Ayette de bildirildiği gibi insan ruhun mahiyeti hakkında çok az bilgiye sahiptir. Sahip olduğu bilgi ise Kur'an ayetleriyle bildirilenlerdir. Ayetlerde şu şekilde haber verilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çomurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Hicr Suresi 28-29. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Secde Suresi 9. Hani Rabbin meleklere, gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Meleklerin hepsi topluca secde etti. Sad Suresi 71-73. Tüm kainatı yoktan var eden Rabbimiz insana kendi ruhundan üflemiştir. doğada ruhu olan tek canlı insandır. İnsan bilinçli, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen, akledebilen, karar verebilen, muhakeme yapabilen, sevebilen, zevk alabilen, neşelenen bir varlıktır. Tüm bunlar ise bir et ve kemik yığınından ibaret olan bedenin değil, sahip olduğu ruhunun özellikleridir. Ruh, ölümle birlikte bu dünyadaki insanların içinde yaşadıkları boyuttan ayrılıp, farklı bir boyuta geçerken, geride cansız bedenini bırakmaktadır. Cansız beden, dünyada çürüyüp yok olurken, ruh sonsuz bir yaşama başlayacaktır. Dolayısıyla ruh, batıl inanışların peşinde koşan insanların iddia ettikleri gibi evrimleşmemekte ya da daha kutsal bir konuma ulaşmamaktadır. Allah'ı tenzih ederiz. Blavatsky'nin 1891 yılında öldüğünde Anirudh Besant isimli başka bir Hindu hayranı derneğin başına geçti. Annie Besant da büyüye, okült bilimlere, psişik deneylere meraklıydı. Ateist kimliğiyle ve bu konuda yaptığı ateşli konuşmalarla tanınıyordu. Besant bir yandan teozofik bilimler üzerinde çalışıp tamamen safsatalara dayalı kitaplar yazarken bir yandan da derneğin ruhsal evrim iddiası ile metafizik konular üzerinde yoğunlaşmasını sağladı. Bugün dahi onun yazdığı kitaplar söz konusu batıl inanışın peşinde giden, büyü benzeri saçma uğraşıları bir hayat şekli olarak kabul eden insanların en çok okuduğu kitaplar arasında yer almaktadır. Besant, Hinduizm gibi putperest ve akıl sahibi her insanın kolayca kavrayabileceği mantıksızlıkta bir dini her türlü eleştiriye karşı savundu. Central Hindu Koleji ve 1916 yılında Hindu Özerkliği Derneği kurarak Hindistan'ın bağımsızlığı hareketine katıldı. 1917 yılında ise Hindistan Milli Kongresi'nin başkanı seçildi. Teozofi Derneği'nin ve Besant'ın Hinduizm'deki etkisi Hinduism Today gazetesinde yayınlanan bir makalede de detaylı olarak anlatılmış. Besant'ın Mahatma Gandhi, Nehru, Naidu, C.P. Ramaswamy Iyer ve daha birçok Hindu liderini doğrudan etkilediği belirtilmiştir. Teozofi Derneği, batıl uzak doğu dinlerinin Hristiyan inançlarını temel alan Batı kültürüne nüfuz edip bu kültürü dejenere etmelerinde önemli bir rol oynadı. New Age hareketi ise eski bir Teozofi Derneği üyesi olan Alice Bailey tarafından başlatılmıştır. Bailey, Teozofi Derneği'nin kurucuları gibi ateist görüşlerini destekleyen, sapkın uzak doğu dinlerine hayran olan, batıl inançlara sahip bir kişiydi. Dijival Kuhl isimli Tibetli bir liderden mesajlar aldığını söylüyor ve bir medyum olduğunu iddia ediyordu. 1919-1949 yılları arasında bu hayali mesajları içeren 24 kitap yazdı. Bu kitaplar genelde okült bilimlerinin, ezoterik öğretilerin, çeşitli büyü yöntemlerinin anlatıldığı, sapkın inanışların propagandasının yapıldığı çalışmalardı. Bailey yazdığı iki ciltlik New Age Taraftarlığı adlı çalışmasında ise başlattığı yeni akımın temel değerlerini ortaya koydu. New Age hareketi, Teozofi Derneği'nin batıl olan tüm öğretilerini kabul ediyor, Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Taoizm gibi putperest dinlerin sapkın inanışlarının yanı sıra çeşitli okült bilimleri de içeriyordu. Bailey'in ardından New Age öğretisi hızla taraftar toplamış ve Batı kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak bu öğreti, akıl mantık ve sağduyu ile bağdaşmayan, türlü saçmalıklar içeren, ilahi dinlerde yasaklanan, fal ve büyü gibi birçok batıl uygulamayı teşvik eden, insanları dünya hayatının gerçeklerinden uzaklaştırıp, hayali bir dünyada yaşamaya sürükleyen bir aldanıştır. Batıl inançlardan oluşan pagan bir din, New Age hareketi. Uzak doğu dinleri ile Batı kültürü arasındaki ilişki, ilk zamanlarda sadece Teozofi Derneği üyeleri ve materyalist hayat görüşüne sahip küçük bir çevre ile kısıtlıydı. Ancak bu ateist hareket kısa sürede yeni bir batıl dine dönüştü. Bu din, materyalist çevrelerce hak dinlerin dünya üzerindeki gelişen etkilerini engelleyebilmek amacıyla 21. yüzyılın dini olarak lanse edilen New Age'di. New Age hareketi, Allah'ın mutlak varlığını inkar eden, ilahi vahye dayanmayan, herhangi bir yazılı kitabı olmayan, merkezi bir organizasyona sahip olmayan, üyeleri ve başkanlığı bulunmayan, inançları ve uygulamaları kesin hatlarla belirlenemeyen, kendine özgü bir harekettir. İsteyen bu batıl dine istediği inancı ekleyebilir, istediğini de çıkarabilir. New Age öğretileri, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şamanizm, Şintoizm, Gnostik gelenekler, Spiritualizm, Wicca gibi birçok farklı batıl inanışa dayanır. Alan Morrison, New Age'in kökenlerinin hangi noktalarda birleştiğini, Blavatsky teozofik öğretisinin özü, hepsi üstün yaratıcı Allah'ı reddeden ve bireyin ilahlaşmasını sağlamak için çeşitli uygulamalara başvuran Hinduizm, Budizm, Zerdüştlük ve Gnostizmin çeşitli öğretilerini bir araya getirmektir, sözleriyle ifade eder. Özellikle de son yıllarda ateist ve materyalist görüşe sahip çevreler, New Age kültürünün propaganda çalışmalarına hız katmışlardır. Bunun için de kitle iletişim araçlarını çok yoğun olarak kullanmaktadırlar. Amaçları ise Batı toplumlarında çok büyük bir hız kazanan hak dinlere, özellikle de İslam dinine yönelişin kendilerince önünü kesmek, batıl dinlerinin kabul görmesini sağlamaktır. Söz konusu çevreler, bu inanışları doğrudan batıl bir öğreti olarak insanlara sunmamakta, daha ziyade süslü reklamlarla, üstü kapalı ifadelerle, bilinçaltına yönelik mesajlarla empoze etmeye çalışmaktadırlar. Guru adını verdikleri sahte ruhani liderlerle putperest inanışlarını ve sapkın felsefelerinin reklamını yapmakta, bu şekilde insanları kandırmayı hedeflemektedirler. Toplumun yakından tanıdığı kişiler de bu propagandada önemli roller üstlenmektedirler. Örneğin, bir dönemin popüler aktrislerinden Shirley MacLaine yazdığı kitaplar ve yaptığı televizyon programları ile sapkın New Age inanışlarının en yoğun propagandacılarından biridir. Ateist ve materyalist çevrelerce çeşitli propaganda yöntemleriyle gündemde tutulmaya çalışılan New Age inanışları, İnsanları Allah inancından uzaklaştırma, din ahlakının getirdiği ahlaki güzellikleri terk etme ve Allah'ın vahyi yerine batıl işlere yöneltme hedefini taşımaktadır. Örneğin yoga, meditasyon, şifacılık, biyoenerji tedavileri, transantantal meditasyon gibi uygulamalar New Age inanışlarında çok büyük bir yer tutarlar. Astroloji, tarot kartları, falcılık, medyumluk, bu kültürün önemli bir bölümünü oluştururlar. Bunun yanı sıra karma, reenkarnasyon, reiki, feng shui, astral beden, Hristiyanların insanlar üzerinde farklı güçleri olduğuna inanma, beyaz ve kara büyü, kehanet, muska tarzı nesnelerle kötü ruhların kavulabileceğine inanma, şeytan çıkarma, telepati ve telekinezi gibi uygulamalar sapkın New Age inanışlarından sadece bazılarıdır. Günümüzde ise bu terimler materyalist çevrelerce yapılan propaganda çalışmaları nedeniyle sıkça duyulur hale gelmişlerdir. Bu sapkın inanışlardan bazıları şu şekildedir. New Age hareketinde büyü ve sihir çok büyük bir yer kaplamaktadır. Uzak Doğu dinlerinin tüm büyü ritüelleri, şamanizm gibi büyü temelli batıl inanışları ve tarih boyunca süre gelmiş her türlü okült inanış, bu batıl dinle tekrar dünya gündemine getirilmiştir. Oysa fal, büyü gibi inanışlar, Allah'ın haram kıldığı çirkin ahlaksızlıklardır. Allah Maide suresinde, "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının, umulur ki kurtuluşa erersiniz," şeklinde buyurmaktadır. Hazreti Musa'nın büyücülerle karşılaşmasının anlatıldığı ayetlerde ise, "Şeytandan Allah'a sığınırım, Büyücüler kurtuluşa ermezler. Yunus Suresi 77 ve büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Taha Suresi 69 şeklinde bildirilmektedir. Yani büyüyü bir kurtuluş, huzur, refah ya da başarı yolu olarak görenler çok büyük bir aldanış içindedirler. Çünkü Allah dilemedikçe hiçbir insanın bir diğeri için zarar ya da yarar dilemesi mümkün değildir. Allah Bakara suresinde bu durumu şu şekilde haber verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü, bir bilselerdi. Bakara Suresi 102. Ayet. Falcılık, tarot kartları, ruhlarla bağlantı kurarak gelecekten bilgi alma aldatmacası, medyumluk ve kehanette bulunma gibi batıl inanışlar, New Age kültürünün önemli bir bölümünü oluştururlar. Zaten guru ismini verdikleri kişiler de genelde ruhlarla bağlantı kurdukları, medyumluk yaptıkları, tarot kartları ile geleceği söyleyebilecekleri gibi yalanlara başvurarak insanları kandırmaya çalışan kimselerdir. Oysa gaybı da ve müşahede edilebileni de sadece Allah bilir. Nem suresinde de bildirildiği gibi şeytandan Allah'a sığınırım, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Nem suresi 65. Allah Cin suresinde ise şu şekilde buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ona muttali kılmaz. Ancak elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu başka. Çünkü o, bunun önüne ve arkasına izleyici, gözetleyiciler dizer. Cin suresi 26. ve 27. ayetler. Ayetlerde de belirtildiği gibi, Rabbimiz razı olduğu kullarına gayb bilgilerini vahyedebilir. Bunun dışında hiçbir insanın kendi çabası, çalışması, ruhlarla bağlantı kurmaya çalışması o kişiyi gaybe dair bir bilgiye ulaştırmaz. Oysa New Age gibi hareketlere kapılan bazı insanlar çevrelerinde dikkat çekebilmek, sivrilebilmek için medyumluk, kahinlik gibi özelliklere sahip oldukları yalanının arkasına saklanırlar. Bu yolla insanları kandırmayı, onlardan saygı ve ilgi görebilmeyi, maddi çıkar elde etmeyi umarlar. İnsanların birkaç kağıt parçasına, taşlara, kristal kürelere bakarak geleceği söyleyebilmeleri Allah'ın dilemesi dışında mümkün değildir. Çünkü şeytandan Allah'a sığınırım, gaybın anahtarları onun katındadır, ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. ayet. Günümüzde New Age inanışları belli çevreler tarafından birer moda akımı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle de kamuoyu tarafından tanınan kişiler kullanılarak bu sapkın uygulamaların benimsenmesi için süslü propaganda çalışmaları yapılmaktadır. Televizyon programlarında, gazete ve dergilerde insana hiçbir yarar sağlamayacak batıl öğretilerinin reklamı yapılmakta ve bu telkinin etkisinde kalan bazı insanlar ise özenti içinde ve ne yaptıklarını dahi bilmeden aynı şeyleri uygulamaya başlamaktadırlar. Son zamanlarda kamuoyunu kaplayan Reiki modası da aynı aldatmacanın bir ürünüdür. Toplum içinde dikkat çekmek, orijinal olup ilgi toplamak isteyen kişiler bu batıl öğretinin propagandasından etkilenmektedirler. Oysa Reiki de diğer sapkın uzak doğu inanışları gibi büyük bir kandırmacadır. Putperest bir toplum olan Japonlar Reiki'nin evrendeki birçok enerjiden biri olduğuna inanır ve Reiki'yi evrensel yaşam ve şifa enerjisi olarak kabul ederler. Bazı kişilerin Reiki enerjisine sahip olduğunu, bununla insanlara sözde şifa verdiğini ve dilerlerse bu enerjiyi başkalarına verebildiklerini iddia ederler. Reiki enerjisine sahip olduğu yalanını ortaya atan kişi, ellerini yukarıya açarak garip hareketler yapmaya başlar. Daha sonra bir başka kişiye ya da hayvana dokunarak ona enerji transferi yaptığını iddia eder. Oysa Reiki'nin bir büyü dini olan şamanizmdeki şeytan çıkarma ve şifa ritüellerinden hiçbir farkı yoktur. Şaman rahipleri de sahip olduğunu iddia ettikleri güçlerle insanlara şifa verdikleri yalanını ortaya atmakta, sapkınca büyü ve muska gibi batıl yollara başvurmaktadırlar. Akıl ve mantık sahibi hiçbir insanın inanmayacağı bu saçma inanışlar çok büyük birer sahtekarlıktan ibarettirler. Çünkü hiçbir insanın Allah'ın dilemesi dışında bir insana şifa vermesi mümkün değildir. Şifayı veren Allah'tır. Allah dilediği takdirde şafi sıfatı ile verdiği hastalığı ortadan kaldırır. Allah dilemedikçe tüm dünyanın doktorları, en gelişmiş teknolojik aygıtlar, keşfedilen en son ilaçlar ya da uzak doğu dinlerinin tüm batıl inanışları bir araya gelse yine de o kişinin hastalığının iyileşmesi imkansızdır. Kur'an'da Hz. İbrahim'in samimi duası şu şekilde bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Şuara Suresi 80. Ayet. Dolayısıyla Reiki gibi batıl inanışlar ancak bir kandırmacadan, aldatmacadan ibarettir. İnsanın Allah'tan başka hiçbir dostu, yardımcısı, velisi yoktur. Allah'ın dışında hiçbir gücün insana bir zarar vermesi ya da bir yarar sağlaması mümkün değildir. New Age inanışındaki batıl uygulamalar saymakla bitirilmeyecek kadar fazladır. Taşların ve minerallerin çeşitli güçlere sahip olduğunu düşünmek de bu yanılgılardandır. Bu batıl inanışın takipçileri, kuvars kristalinin tedavi ve büyü alanlarında çok etkili olduğunu kabul ederler. Hematit taşının karar verme gücü verdiğine, elmasın bedeni temizleyerek negatif kuvvetleri yok ettiğine, mercanın nazara iyi geldiğine inanırlar. Bunun gibi daha pek çok taşa ve minerale bu gibi saçma güçler atfederler. Oysa bu inanışların hepsi saçma ve batıl inanışlardır. Herhangi bir taşın ya da bir nesnenin bir insanı koruması, ona güç vermesi, olumsuzlukları ortadan kaldırması kesinlikle mümkün değildir. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hangi yöntemlere sarılırsa sarılsın, Allah'ın dilemesi dışında başına gelecek herhangi bir şeyden korunamaz. İnsan için tek koruyucu, Rahman olan Allah'tır. Kur'an'da bu durum şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun, bizi bundan kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. Enam suresi 63. ve 64. ayetler. İnsan zorlukla karşılaştığında bunları ortadan kaldırmak için tabii ki önlemler almalıdır. Örneğin hastalanan bir insan doktora gidip söylenen tedavi yöntemlerini eksiksizce uygulamalı, İlaçlarını almalıdır. Ancak önemli olan alınan bu tedbirlerin tek başlarına bir güçleri olmadığını bilip şifayı sadece Allah'tan beklemektir. Çünkü Allah'tan başka varlıkların, taştan ve tahtadan yapılmış putların, taşların ya da minerallerin insanı koruyabileceğini, bir zararı giderebileceğini ya da güç verip fayda sağlayabileceğini düşünmek Allah'a açıkça şirk koşmaktır. Şirk ise çok büyük bir günahtır. Dünyada Allah'tan başka koruyucu, yardımcı ve veli bulamayacağını anlamazlıktan gelen, onun her türlü yardımına rağmen nankörlükte ısrar edenler, ahirette çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklardır. Allah bu kişilerin durumunu Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak sonra onu iade edecek olan var mı? De ki, Allah yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çevriliyorsunuz? De ki, sizin şirk koştuklarınızdan Hakk'a ulaştırabilecek var mı? De ki, Hakk'a ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse Hakk'a ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Yunus Suresi 34. ve 35. ayetler. İnsanların yoga, meditasyon, reiki gibi yöntemlere başvurmalarının nedenlerinden biri de yaşadıkları hayatın karmaşasından, sıkıntılarından, stresinden uzaklaşabilmek, huzuru ve güveni bulmaktır. Nitekim bu gibi batıl uygulamaların reklamlarından da genelde iç huzur, ruhsal denge, iç barış gibi kavramları kullanmaktadırlar. İnsanlarda içinde yaşadıkları materyalist toplumdaki acımasız, sevgisiz, çatışmacı, rekabeti ve bencilliği teşvik eden hayattan uzaklaşmak için bu batıl inanışları bir kurtuluş yolu olarak görme yanılgısına düşmektedirler. Oysa bu batıl inanışların insanlara iç huzuru ve ruhsal dengeyi sağlaması mümkün değildir. Tam aksine, Uzak Doğu dinleri insanları taş ve tahtadan yapılmış putlardan yardım bekleyen, büyü ve batıl ritüellerle sorunlarını çözüm bulabileceğini zanneden, akıllı ve mantıklı hareket etme yeteneklerini kaybetmiş kimseler haline getirmektedir. Uzak Doğu felsefelerinin etkin olduğu toplumlardaki dini, toplumlardaki bu psikolojik tahribatı, umursuzluğu, hayatın gerçeklerinden uzaklaşmış şizofrenik ruh halini görmek mümkündür. Şu açık bir gerçektir ki, insanların dünya üzerinde gerçek huzur ve mutluluğu bulmalarının her türlü kötülükten, acımasızlıktan, karamsarlıktan ve mutsuzluktan kurtulmalarının tek yolu, yaratıcımız olan Allah'a teslim olmak ve onun razı olacağı gibi bir hayat sürmektir. Allah bu durumu ayetlerde şu şekilde bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Taha Suresi 123 ve 124. ayetler. Yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Rabbimiz, tüm insanların kurtuluş yolunun bir hidayet rehberi olarak indirdiği Kur'an'a sarılmak olduğunu bildirmiştir. Allah İbrahim suresinde şeytandan Allah'a sığınırım, bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik şeklinde buyurmaktadır. Allah'ın varlığını inkar veya göz ardı edip kendilerine batıl yollar edinenler hem dünyada hem de ahirette çok büyük bir kayba uğrayacaklardır. Hayatları boyunca kendilerine hiçbir fayda vermeyen, boş uğraşılar peşinde koşmalarının karşılığını mutlaka alacaklardır. Onlar kendilerini doğru yolda sanıp, dünya hayatındaki batıl uğraşılarının kendilerini kurtuluşa erdireceğini zannederken, aslında çok büyük bir yanılgı içinde yaşadıklarını fark edeceklerdir. Allah böyle insanların durumunu bir Kur'an ayetinde şu örneklerle bizlere haber verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin örneği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek evidir. Bir bilselerdi. Ankebit Suresi 41. ayet. Ayette de belirtildiği gibi, inkar yolunu seçenler, kendi yollarının en doğru yol olduğunu zannederken, aslında büyük bir aldanış içine girmişlerdir. Onların tüm yaptıkları boşa gidecek, hesap gününde güvendikleri, medet umdukları, kendilerini koruyacağını sandıkları tüm ortaklarının, muskalarının, büyülerinin kendilerine bir fayda vermeyeceğini göreceklerdir. Allah ayetlerde şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün melekler onlara derler ki, size sevinçli haber yasaktır, yasak. Onların yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik. O gün cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. Furkan Suresi 22-24. De ki, davranış, ameller bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız. Kehf Suresi 103-105. New Age, Darwinizm ve Ateizm. Daha önce de vurguladığımız gibi, New Age benzeri batıl dinlerin, batılı toplumlarda bu kadar büyük ilgi görmelerinin ardında yatan nedenlerden biri de Uzak Doğu dinlerinin materyalist, ateist ve putperest yapılarıdır. Batı toplumunun Hristiyan, Yahudi kültüründen uzaklaşan materyalist unsurları, Uzak Doğu kökenli her türlü inanışı onaylamakta, desteklemekte, hatta propagandasını yapmaktadır. Materyalist Batı kültüründe evrenin bir rastlantı eseri olduğuna inanılır ve canlılığın nasıl var olduğu sorusuna Darwin'in evrim teorisiyle cevap verilir. Bu görüş, insan ruhunun varlığını reddeder ve insanın gelişmiş bir hayvan türü olduğunu iddia eder. Ölümden sonra yaşamı, ahiret hayatının varlığını, cennet ve cehennemin varlığını kabul etmez. İşte her biri büyük bir yanılgı olan bu iddialar, Uzak Doğu dinlerinin inanışları ile büyük bir uyum içindedir. Budizm, Hinduizm başta olmak üzere Uzak Doğu dinlerinin çok büyük bir bölümü, Allah'ın varlığını inkar eden, canlılığın kökeninin doğanın kendisi olduğunu kabul eden, ahiret, cennet ve cehennem hayatının varlığını reddeden inanışlardır. İşte bu nedenle de materyalist Batı kültürünün savunucularından çoğu zaman büyük destek görmüşlerdir. Evrim teorisinin önde gelen isimleri de 19. yüzyıldan bu yana Uzak Doğu felsefelerini her zaman desteklemişlerdir. Bu kişilerin başında Darwin'in en büyük destekçisi olarak kabul edilen Thomas Huxley gelir. Yaratılışı savunan din veya bilim adamlarıyla yaptığı tartışmalar, Darwinizmi savunan ateşli yazı ve nutukları, Huxley'i 19. yüzyılın en ünlü Darwinisti olarak tarihe geçirmiştir. Huxley'nin Uzak Doğu dinlerine, özellikle de Budizme olan ilgisi o kadar iyi bilinmemektedir. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi dinlerin temsilcileriyle şiddetli mücadele eden Huxley, Budizmi seküler Batı medeniyetine uygun bir inanç olarak görüyordu. Philosophy East and West dergisinde yayınlanan Huxley'nin Evrim ve Ahlakında Budizm başlıklı makalede bu konu işlenmektedir. Makalede Huxley'nin Evrim ve Ahlak adlı kitabından Budizm hakkında şu tanımı aktarılmaktadır. Budizm, batılı anlamda Tanrı tanımayan bir sistemdir. İnsanın bir ruhu olduğunu kabul etmez. Ölümsüzlüğe inanmanın bir yanılgı olduğunu savunur, hatta bunu ummayı günah sayar. Duaya ve kurban ibadetine yer vermez. İnsanların kurtuluş için sadece kendi yaptıklarına güvenmesini ister. Yine de eski dünyanın kayda değer bir bölümünde harika bir hızla yayılmış, yabancı inançlarla karışsa bile insanlığın küçümsenemez bir kısmının hakim inancı olmuştur. Huxley Budizm'e hayrandır ve bunun tek nedeni Budizm'in aynen Huxley ve diğer Darwinistler gibi Allah inancına sahip olmamasıdır. Huxley'nin Evrim ve Ahlakında Budizm makalesinin yazarı olan Hawaii Üniversitesi öğretim üyesi Vijitsa Rajapaksa'ya göre Huxley'nin Budizm'e olan hayranlığında Budizm ile eski Yunan'ın pagan ve ateist düşünürleri arasında gördüğü paralellik de rol oynamıştır. Huxley'nin Budist düşüncesi batılı fikirlerle ilişkilendirme konusundaki açık eğilimi onun argümanının başka boyutlarında örneklendirilmektedir. Budizmin gayri ilahi pozisyonunu Heraklitus'un bakış açısına benzetmiş ve dahası Stoacılıkla Budizm arasında pek çok paralelliğe işaret etmiştir. Rajapaksa sadece Huxley'nin değil, 19. yüzyılın diğer bazı ateistlerinin de Budizm'e büyük hayranlık duyduklarını not etmektedir. Bu devirde Budizm ile materyalist Batı felsefesi arasında kurulan bir paralellik de David Hume'un fikirleri konusundadır. 18. yüzyılda yaşamış olan İskoç düşünür Hume, ateist ve din karşıtı bir felsefecidir. Rajapak ise, ilginçtir ki Budizm ve Hume felsefesi arasındaki paralellikler, Budizm hakkında ilk yorum yapan kişiler tarafından bile doğru bir şekilde not edilmiştir der ve şöyle devam eder. Örneğin Rush Davis belirtir ki, dıştan gelen bir ruha sahip olmama düşüncesi, daimi ve değişmez bir acı çekme fikri gibi açılardan, bizden sadece 200 yıl önce yaşamış olan Hume'dan 2400 yıl önce aynı pozisyonu almıştır. Rajapaksa'nın belirttiği gibi Victoria dönemi İngiltere'sinde yani 19. yüzyılda daha pek çok felsefeci Budizm'e ilgi duymuştu. Ve bunun nedeni de Budizm'i o devrin en yaygın felsefeleri olan ateizm ve Darwinizm'e uygun bulmalarıydı. Aynı nedenle Budizm'e sıcak bakan bir diğer ateist ise Friedrich Nietzsche'ydi. Hristiyanlığa karşı koyu bir nefret besleyen, buna karşın putperest kültürünü ve putperest ahlakını savunan Nietzsche, savunduğu görüşlerle 20. yüzyıl faşizminin ve özellikle de nazizmin fikri öncüsü oldu. İlahi dinlere olan bu nefreti, kuşkusuz sadece bu dinlerin ahlaki prensiplerinden değil, bundan da önemlisi Nietzsche'nin fanatik ateizminden de kaynaklanıyordu. Ancak Nietzsche'nin nefreti sadece ilahi dinlere karşıydı, pagan dinlere değil. Aksine paganizmi övüyor ve yüceltiyordu, özellikle de Budizmi. 18th Century Studies editörü yazar Jason DeBoer'ın ifadesiyle, ilginçtir ki tarihteki en militan ateistlerden biri olmasına karşın Nietzsche tamamen din karşıtı değildi. Diğer bazı dinlerin pek çok özelliğine saygı ve hayranlık duymuştu. Bunlar paganizm ve hatta Budizm'di demiştir. İngiliz akademisyen David Loy ise Nietzsche hakkında yazdığı bir makalede aynı konuda şunları belirtir. Nietzsche ve Budizm'i karşılaştırmak neredeyse klasik bir iş haline gelmiştir ve bunun iyi bir gerekçesi vardır. Aralarında derin bir uyum görünmektedir. Melisson'un belirttiği gibi pek çok ortak öğe paylaşmaktadırlar. Her ikisi de ilah olmayan bir evrende insanın merkezliğini vurgulamakta ve hiçbiri varlık sorununun çözümü için getirdikleri çözümlerde dış bir varlığa dayanmamaktadır. Her ikisi de insanı daima değişen ve çok çeşitli olan psikofiziksel güçlerin akışı olarak görmekte ve bu akışta otonom ve değişmeyen bir varlığa yani ruha yer vermemektedir. Nietzsche'nin Budizm ile paylaştığı bu fikirler kuşkusuz büyük birer yanılgıdır. Bu yanılgıların çıkış nedeni ise insanın kibrinden ve cehaletinden başka bir şey değildir. Evreni ve doğayı akıl ve vicdan gözüyle inceleyen insan, Allah'ın varlığının apaçık delillerini görecektir. Aynı gerçek, çağımızdaki bilimsel bulgular tarafından da ortaya konmaktadır. Nietzsche gibi ateistlerin ortaya attığı fikir, Big Bang ve insani ilke gibi bilimsel bulgularla yıkılmış, bilim Allah'ın evreni yarattığına ve olağanüstü bir dengeyle düzenlediğine dair açık kanıtlar ortaya koymuştur. Darwin'in evrim teorisinin geçersizliğini ve bilinçli tasarımın varlığını gösteren deliller, yaratılışın doğruluğunu kanıtlamaktadır. Freud, Marx, Durkheim gibi 19. yüzyıl ateist düşünürlerinin fikirleri de yine bilimsel bulgular veya sosyal sonuçlarla birer birer yıkılmıştır. Ateist ve materyalist Batı kültürünün mimarları, teorilerinin çöküşte olduğunu görmekte, buna karşılık ilahi dinlere yönelişin artan hızını engellemek için çözümü pagan inançların körüklenmesinde bulmaktadırlar. İşte bu amaçla oluşturulan New Age akımı da materyalizme sahte bir maneviyat takviyesidir. Peki materyalist Batı kültürü buna neden ihtiyaç duymaktadır? Batı dünyasının 2000 yıllık fikri gelişimini veya dejenerasyonunu inceleyen İngiliz yazarlar Michael Begant, Richard Ley, Henry Lincoln, Batı dünyasının 20. yüzyılda bir anlam krizi içine düştüğünü belirtirler. Bir diğer deyişle, Batılı toplumlara empoze edilen materyalist felsefe ve yaşam biçimi, birçok insanı Allah'ın varlığı ve ona ibadet gerçeğinden kopararak hayatlarını anlamsız hale getirmiştir. Begund, Lee ve Lincoln'un deyişiyle, hayat herhangi bir anlamdan ve belirleyicilikten tümüyle kopmuş ve hiçbir somut hedefe matuf olmayan tesadüfi bir olgu haline gelmiştir. Bu anlam krizine bir taraftan da materyalist teorilerin bilimsel düzeydeki çöküşünün eklenmesi, insanların ilahi dinlere yeniden yönlenmelerine yol açmıştır. Bu nedenledir ki bugün Hristiyan, İslam ve Yahudi dünyasında din yükseliştedir. Dine inananların ve dini uygulayanların oranı giderek artmakta, dini kavram ve değerler toplum hayatında çok daha fazla yer almaktadır. İşte pagan bir inanış olan New Age'de, dinsizliğin anlam krizi içinde bocalayan insanlarına sahte bir kurtuluş ve çıkış yolu sunmak için körüklenmektedir. Tüm bunlar ateist ve materyalist dogmadan kopmak istemeyen, buna rağmen kendilerine bir tür maneviyat arayan insanların kapıldıkları boş ve batıl öğretilerdir. Bu öğretilerin boş olduğunu anlamak içinse sadece biraz düşünmek, onları akıl ve mantık süzgecinden geçirmek yeterlidir. Bu büyük tehlike karşısında iman sahiplerinin de yerine getirmeleri gereken çok önemli bir sorumlulukları vardır. Allah'ın mutlak varlığının ve din ahlakının tebliğ edilmesi. New Age ideologlarının yaptıkları yoğun propagandanın önünü kesmek için öncelikle yapılması gereken tüm insanlara Allah'ın sonsuz güç ve kudretinin anlatılması, insanların iman etmeye davet edilmesidir. Eğer İslam ahlakı insanlara eksiksizce anlatılır, tüm hayatını Rabbimizin bildirdiği şekilde yaşayan bir insanın sahip olacağı eşsiz nimetler ortaya konursa, insanların sahte maneviyat takviyelerine ihtiyaçları olmayacaktır. New Age hareketinin gelişmesinde ise bizzat evrim teorisyenleri rol oynamıştır. New Age takipçilerinin çoğu, Tillert ve Cardin'in ruhani liderleri olarak kabul etmektedirler. Tillert de Cardin, evrim teorisinin tarihinde önemli yere sahip bir düşünür ve paleontologtur. Hatta Pete Dawn adamı gibi tarihin en büyük bilimsel tahtekarlıklarından biri sayılan büyük bir skandalın da ortaklarındandır. Onun Darwinizme ne kadar bağlı olduğunu anlamak içinse şu sözü yeterlidir. Evrim bir teori, bir sistem ya da bir hipotez midir? Hayır, o bunların hepsinden öte bir şeydir. Evrim, kendisinden kuşku duyulmayan yegane ilkedir ki, tüm teoriler, tüm sistemler, tüm hipotezler ciddiye alınabilir ve doğru olabilmek için ona dayanmak zorundadırlar. Evrim, tüm gerçekleri aydınlatan bir ışık, tüm çizgilerin kendisinden çıkması gereken bir ana çizgidir. İşte evrim budur. Kendi sözünden de anlaşıldığı gibi, Tillert de Cardin, evrim teorisinin ateşli savunucularındandı. O, fiziksel evrimin yanı sıra ruhsal evrimin de gerçekleştiğini iddia ediyordu. İnsanın zihinsel ve sosyal olarak evrimleştikten sonra, sonuçta ruhsal bir mükemmelliğe ulaşacağını savunuyordu. Ulaşılacak bu aşamaya ise Omega noktası adını vermişti. New Age ideologları arasında Tillert de Cardin dışında Julian Huxley ve Theodosius Dobzhansky gibi birçok evrimci de sayılmaktadır. Dobzhansky'nin evrimsel süreç insanı yükseltirken kozmosun tarihinde ilk ve tek kez kendi bilinci haline geldi sözü günümüz New Age yorumcularının sıkça kullandıkları anlatımlardan biridir. Dobzhansky'nin ölümünden sonraki bir metiyede genetikçi Francisco Ayala şöyle demiştir. Dobzhansky Allah'ın varlığı gibi geleneksel dinin temel inançlarını görünürde kabul etmese de dindar bir kişiydi. Dobzhansky insanda biyolojik evrimin kendi kendinin farkına varma ve kültür alanında üstün geldiği görüşünü savunmaktaydı. İnsanoğlunun en sonunda uyum ve yaratıcılığın en yüksek seviyelerine evrimleşeceğine inanmaktaydı. Buraya kadar olan anlatımlarımızda fark ettiğiniz gibi New Age tamamen dünya hayatını ve insanı temel alan bir akımdır. Allah inancını reddederken İnsanı sözde ilahlaştırır, Allah'ı tenzih ederiz ve kutsal özelliklere sahip bir varlık olarak kabul eder. Nitekim bu akımın ünlü savunucularından kabul edilen bir dönemlerin ünlü şarkıcı ve aktrislerinden Sherlyn MacLaine bir yazısında "Kimseye ya da hiçbir şeye değil, yalnızca kendinize tapabilirsiniz. Çünkü ilah sizsiniz" derken Allah'ı tenzih ederiz, New Age'in sapkın inanışlarını da ortaya koymaktadır. Öncelikle hedefi insanları Allah inancından uzaklaştırmak ve ateist bir toplum meydana getirmek olan New Age ideologlarına göre insan kendinin rehberi ve yargıcıdır. Bu sapkın inanışa göre meditasyon, yoga, reiki, ruhlarla bağlantı kurma, kristal gibi taşların yardımıyla sözde mükemmelliğe ulaşacaktır. Hatta aynı inanış bu kimseleri çok daha sapkın bir noktaya kadar sürüklemektedir. Bu yanılgı, sözde ilah konumuna sahip olan insan için doğru, yanlış, günah, sevap diye kavramların olmamasıdır. Yani New Age inanışına göre insanın yaptığı her şey doğrudur. Michigan Üniversitesi'nin teoloji bölümünden Profesör Wayne House bir makalesinde çarpık New Age inanışına göre sözde ilah kabul edilen kişinin bir diğer kişiyi yargılayamayacağına, doğru ve yanlış diye bir kavram olamayacağına dikkat çeker. Bu çarpık mantığa göre dünya üzerindeki tüm cinayetlerin, işkencelerin, soygunların, yağmaların, zulümlerin, adaletsizliklerin de yargılanamaz sayılması gerekmektedir. Oysa bu iddiayı ortaya atanlar yanılmaktadırlar. Çünkü insan başıboş ve sorumsuz değildir. Onu yaratan, her anını gözleyen, tüm düşüncelerini bilen ve öldükten sonra onu sorgulayarak yaptığı her şeyin karşılığını verecek olan bir yaratıcımız vardır. Ve yaratıcımız olan Allah, insanı hayvanlardan farklı olarak bir ruh, akıl, irade, muhakeme ve yargı yeteneğiyle yaratmıştır. Yani bir insan içinde her türlü eyleme karşı bir istek veya dürtü duysa dahi sahip olduğu bu özelliklerle onu engelleme gücüne sahip olarak yaratılmıştır. Örneğin bir olay karşısında şiddetle öfkelenen, iradesi zayıf bir insan kendini ve karşısındaki insanı hayvan gibi görürse ona hiç düşünmeden zarar verebilir, acımasızca davranabilir. Karşısındakinin küçük bir çocuk, savunmasız bir insan olması hiç fark etmez. Ancak Allah'ın kendisine verdiği ruhu taşıdığını bilen, akıl ve vicdan sahibi insan her türlü durumda öfkesine hakim olur. Muhakemesi, yargısı, vicdanı her an açık olur. Allah'a hesabını veremeyeceği en küçük bir harekette bulunmamak için gayret gösterir. Bunun aksini yapanlar ise bir suç işlemektedirler. Yanlış ve günah olanı seçmelerinin nedeni Allah'a iman etmemeleri, yaptıklarından dolayı Allah'a hesap vermeyeceklerini zannetmeleri ve bu nedenle sakınmamalarıdır. Çünkü Allah bir ayetinde insanlara hem kötülüğün hem de kötülüklerden sakınmanın ilham edildiğini bildirir. Dolayısıyla insan doğru ve yanlışı bilmekte, vicdanının sesini dinlemediği için yanlış olanı seçmektedir. Her insan Allah'ın kendisine bahşettiği ruhu taşır ve kendisini yoktan var eden yaratıcımıza karşı sorumludur. Ayetlerde şu şekilde bildirilir: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz." Secde Suresi 7 ve 9. ayetler. Allah Kur'an'da kendisini başıboş zannedenlere yaratılışlarını ve ölümden sonra tekrar dirileceklerini şöyle hatırlatır: "Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak, embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Kıyamet Suresi 36. ve 40. ayetler. New Age'in temelini oluşturan ve insanı tüm kainatın temeline koyan söz konusu çarpık inanış, Darwinistlerin de temel argümanlarından birini oluşturmaktadır. Darwin'in en önde gelen savunucularından biri olan Julian Huxley'nin kurduğu evrimsel hümanizm benzer bir anlayışa sahipti. Bu dinin amacı, yeryüzündeki evrimsel sürecin maksimum sonuca varmasını sağlamak olacaktı. Bu, yalnızca güçlü organizmaların daha çok yaşamasına ve daha çok üremelerine çalışmakla sınırlı değildi. Ayrıca insanoğlunun kendinden kaynaklanan yeteneklerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Bir başka deyişle, insanoğlunun bugün içinde bulunduğu fiziksel ve zihinsel aşamadan daha ileri aşamalara sıçraması için çaba gösterilecekti. Hümanizm teriminin tam tarifi ise Huxley tarafından şöyle yapılıyordu. Ben hümanist kelimesini kullanırken insanın ayrı bir bitki ya da hayvan gibi doğal bir varlık olduğunu kastediyorum. Yani insanın bedeni, zihni ve ruhu doğaüstü bir güç tarafından yaratılmamış, aksine evrim süreci sonunda oluşmuştur. Dolayısıyla insan herhangi bir doğaüstü gücün kontrolü ya da yol göstericiliğine değil, sadece kendi varlığına ve kendi gücüne inanmalıdır. Julian Huxley bir diğer sözünde ise evrimsel hümanizmanın inanışlarını şu şekilde sayıyordu. Evrimsel hümanizma dininin inançları doğaüstü anlamdaki vahye dayalı değildir. Fakat bilim ve ilmin bize insan ve evren hakkında bildirdiklerine dayalıdır. Bir hümanist, bütün güveniyle insanın doğaya yabancı olmadığına, tam aksine doğanın bir parçası olduğuna inanmaktadır. Kendi kaderi, yeryüzündeki evrimin gelecek akışını mükemmel şekilde tamamlamaya, toplumun gereksinimlerini karşılamaya önderlik etmesidir. Oysa Julian Huxley'nin kurduğu bu yapay akım, hiçbir temele dayanmayan, çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü dünyadaki kusursuz tasarımın tek sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Darwinistlerin kendilerince kutsallaştırdıkları insan da Allah'ın yoktan var ettiği, ona muhtaç, aciz bir varlıktır. Nitekim Kur'an'da yeryüzündeki yaşamın Allah'ın bir mucizesi olduğu haber verilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yere gelince onu döşeyip yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve onda her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Ve orada sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler, varlıklar ve canlılar için geçimlikler kıldık. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz. Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz. Hicr Suresi 19-23. Ayetler. Huxley'nin ortaya attığı ve insanoğlunun kutsal amacının kendi evrimini hızlandırmak olduğunu öne süren bu düşünceler, John Dewey adlı Amerikalı filozofu derinden etkiledi. Dewey bu çizgiyi geliştirerek 1933 yılında dini hümanizm akımını başlattı ve ünlü Hümanist Manifesto'yu yayınladı. Manifesto'da vurgulanan temel düşünce, ilahi dinlerin ortadan kaldırılmasının zamanının artık geldiği ve bunların yerine insanoğlunun bilimsel ilerleme ve sosyal işbirliğine dayalı yeni bir çağa girmek üzere olduğuydu. İkinci Dünya Savaşı'nda bilimsel ilerleme sonucunda öldürülen 50 milyon insan, Hümanist Manifesto'da öngörülen optimizmi derinden sarstı. Benzeri darbelerin ardından Dewey'in yolunu izleyenler onun görüşlerini az da olsa revize etmek zorunda kaldılar ve 1973 yılında ikinci Hümanist Manifesto'yu yayınladılar. Bu mesajda bilimin bazen insanlığa zarar da verebileceği kabul ediliyor ama yine de temel düşünceden vazgeçilmiyordu. Bu bilimsel temele dayanmayan, içi boş iddiaya göre insan artık kendi evrimini yönetebilirdi ve bunu da bilimle yapacaktı. şöyle deniyordu: "Bilimi akıllıca kullanarak içinde yaşadığımız çevreyi kontrol edebiliriz. Fakirliği yenebilir, hastalıkları ortadan kaldırabilir, yaşam süremizi uzatabilir, davranışlarımızı belirgin bir biçimde değiştirebiliriz. Böylece insanoğlunun evrim sürecini yönlendirebilir, yeni güç kaynakları oluşturabilir ve insanlığın daha özgür ve anlamlı bir yaşama kavuşması için gerekli fırsatları yaratabiliriz." Aslında her evrimci tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak benimsenen bu fikirler, evrim dininin temel inanışlarını ortaya koymaktadır. Önce hayali bir evrim süreci kurgulanmakta ve bu sürecin her şeyi var eden yaratıcı olduğu varsayılmakta, sonra bu sürecin insanı kurtuluşa ulaştıracağı düşünülmekte ve en sonunda insanoğlunun kutsal amacının da bu sürece hizmet etmek olduğuna inanılmaktadır. Hem yaratıcı, hem kurtarıcı, hem de kutsal bir amaç olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, kendisine tapınılan bir ilahtır. Allah'ı tenzih ederiz. Oysa Darwinistlerin iddiasının büyük bir aldatmacı olduğu 20. yüzyılda bilim dünyasında yaşanan gelişmelerle pekişti. Son yıllarda mikrobiyoloji, biyokimya, anatomi gibi bilim dallarında kaydedilen gelişmeler ve elde edilen veriler evrimcilerin teorilerinin geçersizliğini gösterirken, canlılığın bilinçli bir tasarımın eseri olduğu gerçeğini koydu. Bilimsel ilerleme ile insanın evriminin hızlanacağı ya da ilahi dinlere gerek kalmayacağı yönündeki iddianın büyük bir aldatmacı olduğu tüm delilleriyle ortaya çıktı. Çünkü bilim yaratılışı tasdik eder ve insanların Allah'ın varlığının açık delillerini görmelerine vesile olur. Fort Worth, Texas, Southwestern Baptist Teolojik İlahiyat Fakültesi'nde Fahri Profesör olan John Newport, yeni basılan kitabı The Worldwide Crisis and the New Age Movement, Dünya Görüşü Krizi ve New Age Hareketi adlı kitabında New Age inancının temel inanışlarından birinin insanın kendi çabalarıyla artan üstün ruhani durumlar elde edebileceği fikri olduğuna dikkat çekmiştir. Newport bunu şöyle açıklamaktadır: "Tümü aynı fikre dayanıyor. Bizim ilahi olabileceğimiz bir kurtarıcıya ihtiyacımızın olmaması, Hristiyanlıkta bulunan temel inanışlara ihtiyacımız olmadığı." Bu konudaki bir yorumda New Age hareketinin savunucuları arasında da sayılan ünlü evrimci Jeremy Rifkin'den gelmektedir. Rifkin, Algin isimli kitabında şu yorumda bulunur: "Evrim uzun zamandır bilinçsiz bir olay olarak görülmüyor. Hatta tam tersi. Biz uzun zamandır kendimizi bir başkasının evinde bir misafir olarak görmüyoruz. Daha önceden beri var olan kozmik kurallara uymak için davranışlarımızı düzeltmiyoruz. Bu artık bir yaratışımızdır. Kuralları biz yapıyoruz, gerçekliğin parametrelerini biz oluştururuz. Dünyayı biz meydana getiririz. Çünkü biz uzun zamandır kendimizi dış güçlere bağımlı görmüyoruz. Uzun zamandır davranışlarımızı haklı göstermemiz gerekmiyor. Çünkü evrenin mimarları bizleriz. Kendimizin dışında hiçbir şeye sorumlu değiliz. Çünkü biz krallığız, kuvvetiz ve sürekli olarak galip olanlar bizleriz." Rifkin'in bu sözleri, Darwinistlerin New Age hareketi ile neden bu kadar yakın olduklarını da ortaya koymaktadır. Asırlardır Allah'ın mutlak varlığını inkar edip, kainatın varoluşunu tesadüflere bağlayan materyalist hayat görüşü, insanı hayatın merkezine koyan New Age hareketiyle aynı taraftadır. Oysa daha önce de vurguladığımız gibi, insan Allah'ın yoktan var ettiği, aciz, Rabbimize muhtaç bir varlıktır. Tüm kainatı, yaşadığımız dünyayı, yaşam için son derece elverişli olarak yaratılan bu gezegenin üzerindeki tüm canlıları Rabbimiz eşsiz mükemmellikte, kusursuz bir tasarımla var etmiştir. Dünya üzerinde var olan tüm canlılarda hayranlık uyandırıcı bir yaratılış gözlemlenmektedir. Her canlı kendisi için en uygun ortamda, uygun bir vücut yapısıyla yaşam sürmektedir. Kainattaki varlıklara ait olan her detayda Rabbimizin kusursuz sanatını görmek mümkündür. Allah, yarattığı sistemin kusursuzluğunu,
Mülk suresinde şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk Suresi 3. ve 4. ayetler. Bu konuyla ilgili diğer ayetler şu şekildedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, o gökleri ve yeri yaratırken ve o hep besleyen hiç beslenmezken ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? De ki, bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. En'am suresi 14. Resulleri dedi ki, Allah hakkında mı şüphe ediyorsunuz? O gökleri ve yeri yaratandır. O sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor. Dediler ki, siz bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi babalarımızın taptıklarından çevirip engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. İbrahim Suresi 10. Ayet. İnsanı ilahlaştıran, güç ve kudret sahibi bir varlık olarak kabul eden insanlar, gerçekte ne kadar aciz olduklarını görmezden gelmektedirler. Gözle görülmeyecek kadar küçük olan bir virüs karşısında dahi çaresiz kalan, vücudunda kusursuzca işleyen sistemlere en ufak bir müdahalede dahi bulunamayan, Allah'ın yazdığı eceli bir saniye dahi değiştiremeyen bir insanın ilahlık iddiasında bulunması, akıl ve mantıkla çelişen büyük bir sapkınlıktır. Her insan Allah'ın ol demesiyle var olmuştur. Dünya hayatında Rabbimiz her insanı denemeden geçirmektedir ve tüm yaptıklarıyla mutlaka hesaba çekecektir. Kur'an'da Hazreti Hud'un kavminin de Allah'a iman etmemekte direnen, kendi ilahlarına ibadette kararlı olan müşrik bir kavim olduğu haber verilir. Ayetlerde Hazreti Hud'un inkarcı topluluğa şu hatırlatmalarda bulunduğu bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Hud Suresi 56.